Ayrım 32, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 379. Barrington konuşmasını sürdürdü. Şu anda da tanık olduğunuz gibi çok hırçınlaştı. Bana sözleşmesi bulunduğunu, her istediğini yapabileceğini söyledi. Kurul üyelerinden biri Daniel Bidham yüzünü buruşturdu. Genç bir öğretim üyesinin profesörüne sözleşmeden söz etmesinin çok yakışıksız olduğunu düşünüyor olmalıydı. Barrington çok zekiydi, Sidney bunu o anda kavradı. Durum aleyhine dönmüşken onu lehine çevirmeyi bilmişti. Queen Barrington'a dönerek sordu. O durumda siz ne yaptınız? Yanılmış olabileceğimi düşündüm. Avukat değilim, bu yüzden ben de akıl danışmaya karar verdim. Korkmakta haklı olduğum söylenseydi ben de ona başına buyruk hareket edebileceğini söyleyecektim. Yaptıklarının zararsız olduğu ortaya çıkmış olsaydı işin peşini bırakırdım elbet.
Ne akıl verdiler size?
Olanlar olunca tatsız şeylerle karşılaştım. Daha bir avukat bulma fırsatını bile elde edemeden New York Times konuya el atmayı başardı.
Jean'i saçma diye fısıldadı.
Emin misin dedi Steve, hem de sonuna kadar. Steve bunu aklında tutmalıydı. Queen, çarşamba günü neler olduğunu anlatır mısınız lütfen dedi. O gün korkmakta ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Üniversite rektörü Morris Obel beni ofisine çağırdı ve bölümümdeki bir araştırma hakkında kendisine çok ürkütücü telefonlar edildiğini söyledi. Ve bunu nasıl açıklayabileceğimi sordu. Ben de aramızda görüşülmek üzere bir basın bildirisi kaleme aldım ve bu arada da Doktor Ferrami'yi çağırdım.
Aman tanrım dedi Jean'i.
Barrington konuşmasını sürdürdü. Basın bildirisini görüşmeye yanaşmadı bile. Her zamanki gibi gene parladı ve her istediğini yapmakta özgür olduğunu yineleyerek aniden saldırıya geçti. Steve merakla Jean'in yüzüne baktı. Jean'i sesini alçaltarak yalan söylemeyi nasıl da kıvırıyor. Bana o basın bildirisini bir oldu bittiye getirmek istediler dedi. Steve onu başıyla onayladı fakat bu noktayı çapraz sorgulamada gündeme getirmemeye karar verdi. Belki de kurul üyeleri Jean'in saldırıya geçtiğine inanmazlardı. Barrington yumuşak bir ses tonuyla konuşmasını sürdürdü. Muhabir kadın aynı gün bildirinin öğleye kadar kendilerine yollanmış olması gerektiğini söyledi. Doktor Obel üniversitenin bu konuda kesin bir adım atması gerektiğini savundu. Ben de onunla %100 aynı düşüncede olduğumu söylemeliyim. Peki bildiri umduğunuz kadar etkili olabildi mi?
Hayır, Doktor Ferrami tarafından her yönden engellendiği için hiç etkili olmadı. Muhabirle konuşurken bizi hiçe saydığını söyleyince bize yapılacak bir şey kalmıyordu zaten.
Üniversite dışından olayla ilgili yorum yapanlar oldu mu?
Elbette oldu.
Soruya Barrington'ın yanıt verme biçimi Steve'in kafasında birden bir uyarı yaptı. Steve bunu da not etti. Genetiko'nun başkanı Preston Bark'tan bir telefon aldım. Bu şirket üniversiteye bağış yapan kuruluşlardan biridir. İkizler üzerine yapılan araştırma programının tamamını bu şirket finanse etmektedir. Barrington sürdürdü. Doğal olarak parasının nasıl harcanmakta olduğu konusunda bazı kuşkuları vardı. Gazetedeki yazı üniversite yöneticilerinin bu konuda ne denli beceriksiz oldukları izlenimini uyandırmaktaydı. Preston bana o lanet olası okulu kimler yönetiyor peki dedi. Sıkıntılı bir durumdu.
Sizin de tek kuşkunuz o muydu? Genç bir öğretim üyesinin kafa tutması bir sıkıntı mı yaratıyordu?
Elbette hayır. Asıl sorun Doktor Ferrami'nin çalışmaları sonucu üniversitenin uğrayabileceği zarardı.
Steve iyi kıvırdı deri içinden. Kurul üyeleri bir yardımcı profesörün onlara açıkça meydan okumasından elbette hoşlanmayacaklardı. Barrington böylece onların sempatisini kazanmış oldu. Queen bir anda tüm yakınmaları daha yüce gönüllü bir düzeye oturtmasını bilmişti. Böylece kurul üyeleri Jean'i işten atarak asi ruhlu genç bir öğretim üyesini cezalandırmaktan çok üniversitenin onurunu kurtardıklarını düşüneceklerdi. Barrington, bir üniversite kişilerin özet hayatları hakkında yayın yaparken çok duyarlı olmalıdır dedi. Bağışta bulunanlar bize para veriyor. Öğrenciler burada yer kapabilmek için aralarında çekişiyorlar. Çünkü burası ulusumuzun en saygın eğitim kuruluşlarından biridir. İnsan hakları konusunda kayıtsız olduğumuzu ima etmek böyle bir imaja ağır bir darbe vurur.
Dinleyenleri etkileyen sade ve çok özlü bir konuşmaydı bu. Panel üyelerinin hepsi de onaylardı. Steve de konuşmayı onayladığını belli etmek için başını aşağı yukarı salladı. Bütün umudu gündemde en can alıcı noktanın bu olmadığını ötekilerin fark etmeleriydi. Queen sordu.
O aşamada zihninizi ne gibi düşünceler kurcalıyordu?
Tek bir şey, üniversiteli araştırmacılara, özel hayatlara karışma izni vermediğimizi göstermeliydik. Ayrıca kendi kurallarımızı uygulama gücüne sahip olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmenin yolu da Doktor Ferrami'yi işinden atmaktı. Başka bir seçenek de yoktu.
Teşekkür ederim profesör, dedi Quinn ve yerine oturdu.
Steve kara kara düşünmeye başladı. Quinn gerçekten de her yönden işini çok iyi bilen bir avukattı. Barrington'a gelince son derece akla yakın bir konuşma yapmıştı. Her an öfkesi burnunda sorumsuz bir genç öğretim üyesini yola getirmek için elinden gelen her şeyi yapan akıllı ve mantıklı bir insan portresi çizmişti. Geleceğe yaklaşım biçimi çok daha inandırıcıydı. Evet, Jeannie öfkesi burnunda bir kişiydi. Ne var ki gerçek olan bu değildi. Gerçek olan Steve'in peşinden koştuğu şeydi. Haklı olan Jeannie'ydi. Steve de işte onu kanıtlamalıydı.
Jack Bacon, herhangi bir sorunuz var mı Mr. Logan, dedi.
Elbette var, dedi Steve. Kafasındakileri toparlayabilmek için bir süre bekledi. İşte Steve'in kurduğu hayal buydu. Şu anda bir mahkeme salonunda değildi. Kendisine gelince daha bir avukat bile değildi. Şu anda koca bir kuruluşun adaletsizliğine karşı zulme uğramış birini savunuyordu. Tüm koşullar onun aleyhineydi ama gerçek ondan yanaydı. Düşlediği şey de buydu zaten. Ayağa kalktı, dik dik Barrington'a doğru baktı. Jeannie'nin teorisi doğruysa adamın bu durumu garipsemesi gerekirdi. Çünkü canavarı tarafından sorguya çekilen Doktor Frankenstein'dan farkı yoktu. Steve asıl sorulara geçmeden önce Barrington'ın huzurunu bozmak için onu biraz kışkırtmak istiyordu.
''Beni tanıyorsunuz değil mi profesör?'' dedi.
Barrington kendinden emin görünüyordu. ''Ha evet, galiba pazartesi günü tanışmıştık.
Beni çok iyi tanıyor olmalısınız.''
Pek anlayamadım.
Laboratuvarınızda bütün bir gün çeşitli testlere tabi tutuldum. Bu nedenle hakkımda çok şey biliyorsunuzdur.
Evet, ne demek istediğinizi şimdi anladım. Barrington'ın sıkılmaya başladığı belli oluyordu.
Steve herkes başını Jeannie'ye doğru çevirmek zorunda kalsın diye onun sandalyesinin arkasında durdu. Bakışlarını sürekli olarak üzerinize çevirmiş biri hakkında kötü şey düşünmeniz çok zor olurdu.
Profesör, isterseniz önce ilk iddianızdan başlayayım. Pazartesi günü Doktor Ferrami ile konuştuktan sonra bu işin yasal olup olmadığını öğrenmek için birine akıl danışmaya niyetlendiğinizi söylediniz.
Evet, ama doğrudan bir avukata başvurmadınız.
Hayır, çünkü işlerden başımı alamıyordum.
Bir avukatla herhangi bir randevulaşmanız da olmadı.
Vaktim yoktu.
Önce Doktor Ferrami ile ardından da Doktor Obel ile New York Times hakkında konuştunuz. Bu iki konuşma arasında kalan iki gün içinde bir avukatla randevu ayarlamasını sekreterinizden istemiş de değilsiniz.
Hayır.
Bu konuda uygun bir avukat adı bulabilmek için ne kendiniz soruşturdunuz ne de bunu meslektaşlarınızla konuştunuz.
Hayır.
Gerçekte bu iddianın doğruluğunu kanıtlamış da değilsiniz.
Barrington kendinden emin bir gülüşle gülerek ama ben dürüst ve ünlü bir kişiyim dedi.
Doktor Ferrami o konuşmayı daha dünmüş gibi hatırlıyor.
Güzel.
Onun söylemesi siz ona kişilerin özel hayatlarıyla ilgili endişelerinizden de yasal sorunlardan da hiç söz etmemişsiniz. Tek derdiniz tarama programının işleyip işlememesiymiş.
Belki de unutmuştur.
Belki de siz yanlış hatırlıyorsunuzdur.
Steve ilk etabı kazandığını hissedince birden taktik değiştirdi.
New York Times muhabiri Miss Freelander, Doktor Ferrami'yle ilgili bilgiyi nasıl elde ettiğini söyledi mi?
Doktor Obel bana bundan hiç söz etmedi.
Siz de sormadınız değil mi?
Hayır, sormadım.
Nasıl öğrendiğini hiç mi merak etmediniz?
Belki de muhabirlerin kendi haber kaynakları olur diye düşünmüşümdür.
Doktor Ferrami konuyla ilgili bir yazı yayınlamadığına göre bu çok özel bir kaynak olmalı.
Barrington durakladı. Kendisine yardımcı olması için Quinn'e baktı. Quinn ayağa fırlayarak efendim dedi. Jack Bacon'a hitap ederek tanık buraya yorum yapması için çağrılmamış olsa gerek.
Bacon bu isteği başıyla onayladı.
Steve bu resmi bir duruşma değil dedi. Biz burada mahkemelerin katı yöntemlerine bağlı kalmak zorunda değiliz.
Jane Edelsborough ilk kez konuştu. Bu sorular bana çok ilginç ve de konuyla doğrudan bağlantılıymış gibi geliyor Jack.
Barrington ona kötü kötü bakınca kadın özür diler gibi hafifçe omzunu silkti.
Steve bunu görünce aralarında nasıl bir ilişki olabileceğini merak etmeye başladı.
Bacon bir başka kurul üyesinin daha karşı görüşte olabileceğini düşünerek başkan sıfatıyla bir karara varmadan önce biraz bekledi. Biraz bekledikten sonra pekala dedi, lütfen devam edin Mr. Logan.
Steve yöntemle ilgili ilk tartışmayı kazandığına bir türlü inanamıyordu.
Profesörler düş gücü zengin bir avukatın hangi sorgulama biçiminin yasal olduğunu, hangisinin olmadığını onlara öğretmeye kalkmasından hiç hoşlanmadılar. Gerginlikte Steve'in boğazı kurudu, titreyen elleriyle bir sürahiden kendine bir bardak su doldurdu. Bir yudum aldıktan sonra gene Barrington'a döndü ve ''Miss Freelander, Doktor Ferrami'nin işi hakkında anlaşılan herkesten çok şey biliyordu, öyle mi?'' diye sordu.
''Evet.''
Doktor Ferrami'nin veri tabanlarını tarayarak farklı çevrelerde büyütülen ikizleri aradığını o gazeteci kız kesinlikle biliyordu. Bu onun tarafından gerçekleştirilen yeni bir teknikti. Bunu da yalnız siz ve bir de psikoloji bölümündeki birkaç meslektaşınız biliyordu.
Öyle olsun.
Bu bilgilerin ona bölümdekilerden biri tarafından sağlandığı görülüyor. Sizce de öyle değil mi?
Olabilir.
Doktor Ferrami ve onun bu çalışmalarını baltalamaya çalışan meslektaşlarının nasıl bir nedenleri olabilir acaba?
Hiçbir şey söyleyemem.
Onu kıskanan kötü niyetli bir rakibi olmalı. Siz de aynı fikirde değil misiniz?
Belki.
Steve başıyla sonuçtan hoşnut kaldığını belirtti. Sorgulamanın hızını artırırken kendini o akışa kaptırdığını o da fark etti. Sonuçta bu davayı kazanabileceğini düşünmeye başladı. Fazla umutlanma dedi kendine, birkaç sayı yapmakla kazanacağını sanma. İzin verirseniz ikinci iddiamız üzerinde durmak istiyorum. Mr. Quinn size üniversite dışından da bu gazete haberi üzerine yorum yapan oldu mu diye sorunca elbette yorum yaptılar dediniz. Bu denli kesin konuşurken niyetiniz meydan okumak mıydı acaba?
Evet.
Preston Bark dışında üniversiteye bağış yapanlardan kaçı size bu konuyla ilgili telefon açtı, açıkça söyleyebilir misiniz?
Herb Abrams'la konuştum ve...
Belli ki Barrington gerçek duygularını saklamaya çalışıyordu. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim profesör, dedi Steve. Barrington bunun üzerine şaşırdı ama konuşmasını da kesti. Siz mi Mr. Abrams'a telefon açtınız yoksa o mu size?
Galiba ben telefon ettim.
Az sonra ona da geleceğiz. Önce üniversiteye bağış yapanlardan kaçı size telefon ederek New York Times'ın suçlamaları konusunda kaygılarını dile getirdiler. Bize onu söyleyin. Barrington çok sinirli görünüyordu.
Özel olarak sadece bu konuda bana telefon edildiğini hatırlamıyorum.
Bu konuda öğrencilerden telefon eden oldu mu?
Hiç.
Bu gazete haberiyle ilgili hiç telefon eden olmadı mı size?
Galiba hiç olmadı.
Bu konuda hiç telefon aldınız mı?
Henüz almadım.
Öyleyse olay büyük bir gürültü koparacak boyutta görünmüyor.
Bence bütün bunlardan böyle bir sonuç çıkarılamaz.
Bu çok zayıf bir yanıttı. Steve onu da belleğine not edebilmek için durakladı. Barrington'ın sıkılmaya başladığı belli oluyordu. Kurul üyeleri tüm hamleleri büyük bir dikkatle izlemekteydi. Steve başını çevirerek Jeannie'ye baktı. Yüzünü çepeçevre bir umut ışığı kaplamıştı. Steve sorularına yeniden başladı. Şimdi de Genetico'nun başkanından aldığınız şu telefondan söz edelim. Sanki bağışladığı paraların ne amaçla kullanıldığı konusunda kaygıları olan sıradan bir kişiymiş gibi söz ettiniz ondan. Oysa onun durumu çok daha farklı, sizce de öyle değil mi? Onu ilk ne zaman tanıdınız?
40 yıl önce ben Harvard'dayken.
En eski dostlarınızdan biri olmalı.
Evet öyle.
Daha sonra da onunla Genetico şirketini kurdunuz.
Evet.
Demek ayrıca sizin iş ortağınız da.
Evet.
Şirket şu günlerde Alman ilaç şirketler grubundan Lanzmann tarafından satın alınmak üzere. Bu da doğru mu?
Evet.
Kuşkusuz bu satıştan Mr. Bark'ın eline de yüklüce bir para geçecektir.
Elbette.
Ne kadar para geçecek?
Sırdır, açıklayamam.
Steve paranın miktarı üzerinde daha fazla durmak istemedi. Miktarı açıklamaya yanaşmaması yeterince kendini ele veriyordu zaten. Bir başka dostunu Senatör Proust çok yorucu bir kampanya başlatmak üzere bugünkü haberlerde satıştan kendine düşecek olan parayı katılacağı başkanlık seçim kampanyasında kullanacağı söyleniyor. Bu sabahki haberleri izlemedim daha. Satıştan sizin de elinize para geçecek mi?
Evet.
Bütün gözlerin Barrington'ın üzerine çevrilebilmesi için Steve Jeannie'nin yanından ayrılarak ona doğru yaklaştı. Demek ki şirketin sadece bir danışmanı değil, ortağısınız da.
Bu pek öyle görülmemiş bir şey değil.
Bu satıştan elinize ne kadar para geçecek profesör?
Sırdır, söyleyemem.
Steve bu kez peşini bırakmak niyetinde değildi. Wall Street Journal'ın yazdığına göre şirkete ödenecek para 180 milyon dolarmış.
Evet, doğru.
Steve 180 milyon dolar diyerek paranın miktarını yineledi. Anlamlı bir sessizlik oluşabilmesi için uzunca bir süre sustu. Bu profesörlerin hayal bile edemeyecekleri bir paraydı. Niyeti kurul üyelerinin kafasında Barrington'ın kendilerinden biri olmadığı, tam tersi bir yaratık olduğu fikrini uyandırmaktı. Demek ki 180 milyon doları aralarında paylaşacak olan 3 kişiden biri de sizsiniz. Barrington bu söylenenleri başıyla onayladı. Demek ki New York Times'ın yazısını okuyunca sinirlenmeniz bundandı. Dostunuz Preston şirketini satıyor, dostunuz Jim başkanlığa adaylığını koyuyor, siz de büyük bir servete konuyorsunuz. Doktor Ferrami'yi işinden kovmak isterken tek düşündüğünüz şey sadece ve sadece Johns Falls Üniversitesi'nin onuru mu yoksa sizin şu öteki kaygılarınız mı? Dürüst olalım profesör, bal gibi paniğe kapıldınız işte.
Kuşkusuz en çok...
Gazetedeki o tatsız haberi okuyunca satışın suya düşebileceğini düşündünüz ve büyük bir telaşla harekete geçtiniz. Ve New York Times'ın sizi korkutmasına da hiç ses çıkarmadınız.
Telaşla değil delikanlı, çabuk ve kararlı bir biçimde harekete geçtim.
Gazetenin haber kaynağını öğrenmeye kalkışmadınız.
Hayır.
Gerçeği başka bir deyişle suçlamaları sorup soruşturmak için kaç gününüzü harcadınız?
Fazla bir zamanımı almadı.
Kaç gün demeyelim de kaç saat diyelim haydi.
Evet,
Doktor Ferrami'nin programının durdurulduğunu açıklayan basın bildirisini onaylamak için yarım saat bile düşünmeye gerek duymadınız mı yoksa?
Bir saatten daha uzun sürdü, bundan eminim.
Steve omuzlarını silkti ve sözcüklerinin altını çizercesine, haydi biraz cömert davranıp buna iki saat diyelim, bu kadar kısa bir süre ha dedi. Herkesin yüzünü Jeannie'ye doğru çevirebilmesi için eliyle onu işaret ederek, iki saat içinde genç bir bilim insanının tüm araştırma programını başınızdan def etmeye karar verdiniz öyle mi? Jeannie'nin acısı kolayca yüzünden okunabiliyordu. Bunu görünce Steve'in içine derin bir acıma duygusu kapladı. Ne var ki onun iyiliği için onun duygularından yararlanmalıydı. Bıçağı yaraya daha da daldırdı. Demek ki iki saat içinde yıllardır çalışılarak ortaya konmuş bir eseri yok etmekte bir sakınca görmediniz. Öyle mi? Gelecek vadeden bir kariyere son vermek için yeterdi bu. Bir kadının hayatını mahvetmek için de. Barrington kızgın bir sesle, ''Ben ondan kendisini savunmasını istedim, oysa o kızdı ve odayı terk etti.'' dedi. Steve önce durakladı, sonra nasıl bir etki bırakacağını aldırmadan abartmalı bir sesle ve de herkesi güldürecek bir tonla, ''Ve odayı terk etti.'' dedi. ''Ve odayı terk etti. Ona programının iptal edildiğini ifade eden basın bildirisini gösterdiniz. Ama gazetedeki öykünün kaynağı hakkında en ufak bir soruşturma yapılmadan, suçlamaların ne oranda geçerli olabileceği değerlendirilmeden, konuyu tartışmaya vakit bile ayırmadan ve de herhangi bir işleme gerek duymadan, sadece bu genç bilim insanının hayatının mahvolduğunu bildirmekle yetindiniz. Onun tek yaptığı şey ise odayı terk etmek oldu, öyle mi?'' Barrington konuşmak için ağzını açmak üzereydi ki Steve ona hiç aldırmadan konuşmasını sürdürdü. Profesör, çarşamba sabahı yaptığınız şeyin adaletsizliği, yasa dışılığı ve de düpedüz saçmalığını düşününce Doktor Ferrami'nin kendini frenleyerek bu denli yalın bir protesto ile yetinmiş olabileceğini aklım almıyor. Steve konuşmasını tamamladıktan sonra döndü ve sessizce gitti sandalyesine oturdu. Kurul üyelerine başka sorum yok dedi. Jeannie başını önüne eğmiş, bir yandan da Steve'in kolunu sıkıyordu. Steve hafifçe eğilerek nasılsın diye fısıldadı. İyiyim. Steve birkaç kez hafifçe Jeannie'nin koluna dokundu. Bununla sanırım biz kazandık demeye getiriyordu. Bu da yazgıya meydan okumaydı. Henry Quinn ayağa kalktı, kaygısız görünüyordu. Oysa Steve müvekkilinin suyunu çıkardıktan sonra daha bir kaygılı görünmesi gerekirdi. Durum ne kadar kötüye giderse gitsin, telaşa kapılmamak deneyimli bir avukat için çok önemliydi. Quinn, profesör dedi, üniversite doktor Ferrami'nin tarama programını durdurmamış ve onu işten atmamış olsaydı, bu durum genetik onun Lanzmann tarafından satın alınmasını etkiler miydi?
Asla dedi Barrington.
Teşekkür ederim, başka sorum yok. Steve oldukça etkileyici dediği içinden ama gene de hoşuna gitmedi. Bu çapraz sorgulama balonunu bir anda patlatıvermişti. Yüzündeki mutsuz ifadeyi Jeannie'den saklamaya çalıştı. Şimdi sıra Jeannie'deydi. Steve ayağa kalktı ve kanıtlarını ortaya dökebilmesi için onu yönlendirdi. Jeannie tarama programını tanımlayıp farklı çevrelerde yetişmiş suçlu ikizler bulmanın önemini açıklarken gayet sakin ve rahattı. Hiç kimsenin yazılı rızası alınmadan tıbbi tedavilerine ilişkin bilgilerin başkalarınca öğrenilmesini engellemek için aldığı önlemleri bir bir saydı. Steve Quinn'in Jeannie'yi çapraz sorgulamaya çekerek kimi gizli bilgilerin kazara ortaya çıkabileceği olasılığını belirtmeye çalışmasını bekledi. Dün bütün bir gece sorgulama avukatının rolünü üstlenerek bunun provasını yapmışlardı. Fakat hayret, Quinn tek bir soru sormadı. Jeannie'nin kendini ustalıca savunacağından mı korkmuştu? Yoksa jürinin kararını çoktan sağlama aldığı için mi? Quinn önce duruşmayı kısaca özetledi. Daha önce Steve'in çok ustaca bulduğu sıkıcı bir üslupla Barrington'ın kanıtları üzerinde durdu. Bununla birlikte kapanış konuşmasını kısa kesti.
Hiç kimsenin arzu etmediği çok kritik bir olay bu. Neyse ki üniversite yönetimi olayın üzerine büyük bir sağduyuyla eğilmesini bildi. Bütün bu olaylar Nuh deyip peygamber demeyen Doktor Ferrami'nin başının altından çıktı. Elinde bir sözleşmesi olduğu doğru. Onun işverenle ilişkilerini saptayan bir sözleşme. Fakat yaşlı öğretim üyelerinin genç öğretim üyelerini denetlemesi gerekir. Genç öğretim üyeleri biraz akılları varsa kendilerinden daha yaşlı, daha deneyimli olanların bilgilerinden yararlanmayı bileceklerdir. Doktor Ferrami'nin inatçı tutumu yüzünden olay bir bunalıma dönüştü. Bunalımın tek çözüm yolu onun üniversiteyi terk etmesidir dedi ve yerine oturdu.
32. ayrımın sonu. Sayfa 391.